Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Tefsir derslerimize öncelikle Peygamber aleyhissalatü vesselamın Kur'an'ı tefsiriyle ilgili bir takım mukaddimelerle başlayacağız. Tefsirin mahiyeti nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda neler yapmış, neler tavsiye etmiş, nelere ikaz etmiş? Bunlarla başlayacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim manası açık bir Arapça ile Ra'd suresi 37. ayetinde belirtildiği gibi Allah Azze ve Celle tarafından peygamberimize vahyedilmiştir. Her kavme kendilerinin diliyle tebliğatta bulunan bir Resulün gönderilmesi adetullahın düsturlarındandır. Kur'an muhataplarından Şuara 195. ayetinde belirtildiği gibi ayetlerini iyiden iyiye düşünmelerini istiyordu. Kur'an'ın ilk muhataplarının en çok övündükleri meziyetleri, pazarlarına en rağbet ettikleri meta, belagat idi. Yani güzel ifade sanatıydı. Halin gerektirdiği en uygun ifadeyi kullanmaktı. O zamanki Araplar ekseriyet itibariyle dağınık ve istikrarsız göcebe hayatı yaşadıkları halde aralarında müşterek bir edebi lehçe ortaya çıkmıştı. Yani edebiyatları kuvvetliydi. Burada belirtilmesine lüzum olmayan müteaddit sebepler, çeşitli sebepler o devir Araplarının sosyal hayatlarında ifade kudretine rakipsiz bir saltanat vermişti. Zaptu rapt tanımayan, otoriteden mahrum o insanların savaşları, barışları, nüfuz kazanmaları veya kaybetmeleri birinci derece de beli kelama bağlıydı. Yani belagatlı, düzgün ifadeye bağlıydı. Sonradan gelen edebiyatçıların birçok ilmi ıslahlarla tarif ettikleri belagat özelliklerini onlar fazlasıyla kullanıyorlardı. İlahi adetlerden biri de mucizelerin, peygamberlerin gönderildikleri topluluğun en çok rağbet ettiği sahada tecelli etmesidir. İlgilerini daha çok çektiği, acizliklerini daha iyi anlattığı için geniş kitlelere peygamberlerin doğruluğunu ispat etmenin mükemmel yolu budur. İşte zikredilen hikmete binaen Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi kılmıştır. Kur'an, belagatlarıyla yani edebiyatlarıyla övünen Araplara ve bütün insanlara benzerlerini getirmeleri hususunda çeşitli merhalelerde meydan okudu. En kısa bir suresine bile nazire bir benzer getiremediler. Selikaları bozulmadığından o devrin Arapları lügat bakımından Kur'an'ı anlıyorlardı. Yani aksanları, dil yapıları bozulmadığından Kur'an'ı anlıyorlardı. Ancak lugavi manaları, sözlük manalarını bilmekle layıkıyla anlayamayacakları bir takım meseleler de vardı. Sadece lügatle çözemedikleri meseleler de vardı. Bu yüzden İbn Haldun ifade ettiği Kur'an Arapların diliyle ve belagat üsluplarıyla indi. Arapların cümlesi onu anlıyorlar, müfredat ve terkipler halinde manalarını, anlamlarını biliyorlardı hükmü haklı olarak tenkide uğramıştır. Yani tamamen bilmiyorlardı. Evet, lügat olarak anlıyorlardı. Fakat bazı meselelerde sadece lügat yetmiyordu. Kur'an, müminlerin şahsi ve sosyal hayatlarını düzenlemek gayesiyle teşrii hükümler, yani kanun, hukuki hükümler vaaz ediyordu. Bu hükümleri istinbat etmek, yani İstinbat etmek demek, delil çıkarmak demek. İlgili vakaya uygulamak için delil çıkarmak. Sadece Arapçayı bilmekle bu mümkün olmuyordu. Geçmiş ümmetlerin, özellikle el kitabın sapıttıkları mevzuları bildiriyor. Tahrif ettikleri hadiseleri düzeltiyor. İhtilafa düştükleri meseleleri hallediyordu. İstikbalde, gelecekte vukuğa gelecek bazı vakalar ve keşiflere işaret ediyor. Ahiret hayatı hakkında son derece mücmel, son derece özet bilgiler veriyordu. Onda müteşabih ayetler, müphem bırakılan hususlar, yani üzeri kapalı bırakılan hususlar, tahsisi murad edilen Yani özelleştirilmesi kastedilen umumi, genel hükümler vardı. Bu sahalarda alakalı ayetleri layıkıyla anlamak o konularda yüksek bir ilmi seviyeye bağlıdır. Bir kısım önemli vasıflarını özetlediğimiz bu husus herkes tarafından kolayca ve incelikleriyle anlaşılması elbette kolay değildir. Yusuf 2. ayetinde düşünüp manasını anlamanız için biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik buyurulmuştur. Yine Ankebut 51. ayetinde hem kendilerine okunan bu kitabı indirmemiz onlara kâfi gelmiyor mu? Bu Kur'an'ı indirmemiz onlara yetmiyor mu? Manasına gelen ayetlerle bu fikir reddedilemez. Yani mealcilerin dediği gibi işte bu ayetleri delil getirip işte Kur'an zaten yeterince açıktır gibi ayetleri öne sürülerek bu hakikat reddedilemez. Ayetteki kifayetten kast edilen yani yeterlilikten kast edilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine delil olan hususlar yani mucize olarak yetmez mi demektir? Kur'an mucize olarak yetmez mi? Kur'an muciz nazmıyla bu maksada elbette kafidir. Kur'an'da ey Resulüm işte sana bu kutlu kitabı indirdik ki her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin buyurulmaktadır. Nahl 89. ayetinde. Zikredilen beyanın hepsi Kur'an'ın zahirinde nas halinde mevcut değildir. Yani Kur'an'ın beyanı, açıklaması Kur'an'da zahirinde mevcut değildir. Sahabenin Kur'an'ı anlama konusundaki farklılıklarını mülahaza etmek, araştırmak bu mezkur meseleyi, hükmü kavramayı kolaylaştıracaktır. Sahabeler genellikle Kur'an'ı en iyi anlayan insanlar idi. Akideleri saf idi. Eski medeniyetlerin ve felsefelerin tesiri altında yetişmemişlerdi. Başka kavimlerle karışmadıkları için lisan zevkleri bozulmamıştı. Ayetler ve onlarla alakalı hadiseler arasındaki irtibatları, bağlantıları biliyorlardı. Kur'an'ı iyice anlama hususunda tam bir teveccühleri, yönelişleri vardı. Ondan tam manasıyla istifade ettiler. Ondaki manaları ruhlarına sindirmeye çalıştılar. Anlayamadıkları ayetler hakkında çeşitli vesilelerle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin izahlarına da muttali olduklarını unutmamak lazımdır. İbn Mesud'un radıyallahu anh ifade ettiği gibi ileri gelen sahabeden biri 10 ayet ezberleyince manalarını ve onlarla amel etmesini de öğrenmedikçe başka ayetlere geçmezdi. İşte bu özelliklerinden dolayı Kur'an'ı en iyi anlayan sahabiler olmuştur. Sahabe asrında tabiatıyla Kur'an'ı anlama bakımından seviye farkları vardır. Kur'an'la meşguliyet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le musahabet, onunla sürekli beraber olma sıklığı, akli muhakeme kabiliyeti, Arap dili ve şiirine vukuf, bu konuda bilgi, tarihi malumat derecelerine göre Kur'an hakkındaki bilgileri de farklı oluyordu. Sahabenin temayüz ettikleri sıfatlarına rağmen en ileri gelenlerinin dahi anlayamadıkları bir takım ayetler vardı. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh'ı bu konuda örnek olarak zikredebiliriz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra malumat sahibi olmadıkları mevzularda sahabeler Kur'an'dan herhangi bir ayeti tefsir etmekten kaçınıyorlardı, çekiniyorlardı. Bu noktada Kur'an'ın rey ile yani şahsi görüşle tefsirinin hükmünün ne olduğu konusuyla karşı karşıya geliriz. Buna geçmeden önce konumuzla alakası oranında tefsir ile tevil kelimelerinin ıstılahtaki yani şer'i kullanımdaki manalarını kısaca belirtmemiz gerekir. Bu iki kelime bazı durumlarda birbirinin müteradifi olarak irad edilirse de yani birbirlerinin yerine kullanılırsa da genellikle farklı maksatlar için kullanılırlar. Aralarındaki farkı tespit amacıyla bu kelimelerin birçok tarifleri yapılmıştır. Nispeten toplayıcı tariflerden birine göre tefsir peygamberlere mahsustur. Tevil ise hem peygamberlere hem de başkalarına ait olabilir. Zira tefsir mananın tahkik ve tayin edilmesidir. Bu da ancak Allah katından olabilir. Tevilde lugavi ihtimaller söz konusudur. Yapılan tarifler netice itibariyle tefsirde kat'iyet, kesinlik manasının tevilde ise ihtimal mefhumunun galip olduğunu ifade ederler. Bu Allahu alem en doğru tariftir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam İbn Abbas radıyallahu anh için ne diyor? Allah'ın buna Kur'an'ın tevilini öğret diyor. Bundan dolayı eski müfessirlerin birçoğu tefsir yerine tevil lafzını kullanmayı tercih etmişlerdir. Bir kısım alimlere göre tefsir ile tevil aynı manaya gelir. İbn-i Teymiye daha şumullü, daha geniş kapsamlı hüküm vererek ilk müfessirler indinde bu lafızların eşit olduğunu ileri sürer. Bu zat tevil kelimesinin Kur'an'da daima lafızdan zahir olan manaya uygun olarak kullanıldığını, lafzın delalet ettiği manaya muhalif bir tarzda varid olduğunun görülemeyeceğini, halbuki sonrakilerin ıslahında durumun bunun aksine olduğunu söyler. Bunu İhlas suresinin tefsirinde söylüyor İbn-i Teymiye rahimullah. Böylece tevilin sözün muhtemel olduğu manalardan birine yöneltilmesidir veya kelamı vaaz-ı aslisinden ispatı delile muhtaç bir tarafa nakletmektir ki bu delile dayanarak lafzın zahiri terk edilir gibi ihtimaliyet ifade eden manasını reddeder. Alimlerin çoğunluğunun ifadelerinden anlaşıldığına göre tefsir rivayete, tevil ise dirayete racidir. Çünkü tefsirin manası keşfetmek ve açıklamaktır. Allah Teala'nın kesin olarak muradının neyi kastettiğinin tayin edilmesi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına ve tenzili müşahede eden, yani vahyin inişine şahit olan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle münasebeti olan sahabenin nakline bağlıdır. Tevilde ise bir delile dayanarak lafzın muhtemel olduğu manalardan birini tercih söz konusu olabilir. Yani bu konu anlaşıldı mı? Tefsir kesinlik ifade eder ve bunu sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapar. Bunu da sahabeler Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan ya Peygamber şöyle buyurdu diyerek naklederler veyahut da böyle söylemese bile sahabenin tefsir manasında beyan, keşifte bulunması, Kur'an açıklayıcı manada beyan manasında tefsirde bulunması onun hükmen merfu olduğunu gösterir. Ama tevil ise ihtimal taşır, ayetin lugavi manasına, lugat bilgisine dayanan bir bilgiye göre ihtimal taşır. Delile dayanarak yapılır buna rağmen. Lugatın deliline dayanarak yapılır tevil. Tercih bir iştihada dayanır. Lafızların müfredatı ve Arapların üsluplarına vukuf ve bunlardan mana istinbat etme, mana çıkarma kabiliyeti bu iştihadın esaslı unsurlarıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken lazım gelen hususları sahabelerine açıklıyordu. Ayrıca kapalı kalan ve ihtiyaç hissedilen meseleleri ona soruyorlar, o da beyan ediyor, açıklıyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu tefsirleri onların arasında yayılıyordu. Ashabın ayrıca tefsir etmelerine hem lüzum kalmıyor, çünkü Peygamber açıklamıştı onu ve tefsir etmişti, onların ayrıca açıklamasına lüzum kalmıyordu, hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aralarında bulunduğu sırada açıklamaktan teeddüp ediyorlardı. Yani bundan çekiniyor, bunu bir edep sayıyorlardı. Onun tefsirinin yanında başka izahları caiz görmüyorlardı. Lakin o ahirete irtihal edince vahye dayanan masum menbaa müracaat etme imkanından mahrum kaldılar. Korunmuş olan kaynağa müracaat etmekten mahrum kaldılar. Diğer taraftan İslam'ın yayılmasıyla yeni meseleler ortaya çıktı. İslam'ı kabul veya ona inkiyat eden, boyun eğen, teslim olan, eski kültürleri tevarüs etmiş, eski kültürleri miras olarak almış insanların ve bizzat dinini muhafaza eden kitap ehlinin tesiriyle yabancı kaynaklı sapık cereyanlar intişar etmeye, yayılmaya başladı. Bu cereyanlara mensup olanların nazariyelerini, ileri sürdükleri görüşleri, Kur'an'a istinad ettirmek gayeleri, yani kendi görüşlerini Kur'an'a dayandırma gayretleri, tekellüften uzak olmamakla beraber, zorlamadan uzak olmamakla beraber, inananların bulunması hususunda neticesiz kalmıyordu. Sonunda bunlara yine aldananlar oluyordu. Çünkü bir taraftan Kur'an'ın tefsirini bilmeyenlerin sayısı artıyor, diğer taraftan Kur'an'ın maksadına aykırı teviller yapılıyordu. Ashabın gerekli yerleri, malumatları, bilgileri nispetinde tefsir etmeleri ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Tefsir bir bakıma Allah adına söz söylemektir. Allah'ın kelamından muradının ne olduğunun tayin edilmesi şüphesiz mesuliyetle sorumluluk gerektiren bir iştir. Bu sorumluluğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıkça ifade ederek ihtiyati bir tedbir koymuştu. Kur'an hakkında ilmi olmaksızın söz söyleyen cehennemdeki yerine hazırlansın. Yine kendi reyiyle, kendi görüşüyle Kur'an hakkında söz söyleyen kimse isabet etse bile hata etmiştir. Diğer pek çok hadislerde Kur'an'ı öğrenerek onu Allah'ın muradından başka şekilde tevil edenlerin maruz kalacakları tehlikeler zikredilmiştir. Bu konuda İbn Abdilber'in Cami-i Beyanil İlim kitabında bab vardır. Bu konuda zaten muhtasarını sunduğumuz derslerimizde ilgili bab gelecek. Reyle, yani şahsi görüşle tefsiri men eden, yasaklayan hadislerin çoğunun isnadı tartışmalıdır. Birçok alim sahih olmak kaydı ile bu hadisleri çeşitli yönlerle izah etmişlerdir. Bunlarla tefsirin mutlak bir tarzda men edilmediğini belirtmişlerdir. Maverdi, Beyhaki, Gazali, İbn Atiye, Şatibi, Kurtubi bunlar arasındadır. Hadisteki reyden kastedilen alimlerin çoğunluğuna göre şahısta daha önce mevcut olan bir fikirdir. Yani kişi önceden bir fikir edinir, bir görüş edinir. Bunu Kur'an'da mezhebine uydurmak için Kur'an'da delil arar. Yani önce görüş edinir, sonra buna delil arar. İşte bu zemmedilmiştir, kınanmıştır. Bir kimse sırf şahsi görüşüyle Kur'an hakkında söz söylerse, hakka isabet etse bile tuttuğu yol hatalıdır. Çünkü isabet etmesi tesadüfidir manasına da gelir. Seleften Ebu Bekir radıyallahu anh, Muhammed bin Sirin, Said bin el-Müseyyep, Ebu Vail gibi zatların tefsir hususunda ihtiyata davet eden, bu konuda tedbirli olmaya çağıran sözlerinden, Kur'an tefsirinin caiz olmadığını veyahut onların bu işi caiz görmediklerini çıkarmak doğru değildir. Onlar bilmedikleri meselelerde fikir beyan etmiyorlar, bildiklerini ise söylüyorlardı. Bu sebepten aynı zatlardan tefsir sahasında fikirler rivayet edilmiş olmasında bir çelişki yoktur. Ayrıca mizaç farklarını da göz önünde bulundurmak gerekir. Osman bin Affan, Zübeyr, Talha radıyallahu anhum gibi yakın sahabeler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği sözleri zaruret olmadıkça nakletme konusunda çok ihtiyatlı hareket ederken, daha genç sahabeler çok hadis rivayet ediyorlardı. Tefsire dair söz söylemekten çekinenlerin durumu da böyledir. Re'yin, yani şahsi görüşün mutlak olarak men edildiğini söylemek doğru değildir. Kur'an'ın manasını beyan, hükmünü istinbat, lafzını tefsir etmek ve muradını anlatmak lazımdır. Böyle olmazsa hükümlerin tamamı veyahut çoğu işlemez hale gelir. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevkifi olarak bunları beyan etmiş olması gerekirdi. O takdirde hiç kimse re'yi ile hareket edemez ve söz söyleyemezdi. Malumdur ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmamıştır. Yani her bir ayeti tefsir etmemiştir. Şu halde o bundan mükellef de değildi. Öyleyse Kur'an'ın tamamının tefsirinde tevkife lüzum yoktur. Tevkif ile kastedilen vahiy tarafından belirlenmez. Böyle bir şey doğru olsaydı bu usta en çok ashabın ihtiyatlı olması gerekirdi. Halbuki onlar anladıkları nispetle tefsir etmişlerdir. Bilmedikleri tarafların olması da normaldir. Taberi'nin dediği gibi Kur'an'ın bir kısmının tevilini Allah Azze ve Celle'den başkası bilemez. Bu kısmın ilmini kendisine özel kılmıştır. Bir kısmının tevilini bilmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına muhtaçtır. Üçüncü kısmı ise Kur'an'ın kendisiyle nazil olduğu dili bilen herkes anlar. Yani lugatle sözün zahirinden anlaşılmasıdır burada kastedilen. Az önce sahabenin Kur'an tefsirinde oynadığı role işaret etmiştik. Şimdi onlardan tefsirle uğraşanlara kısaca temas edeceğiz. Tefsirle meşgul olduklarını göreceğiz. Kur'an'ın müteşabih bir ayet hakkında fikir beyan etmekten kaçınan Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sonraları ihtiyaç hasıl olunca Kelale'yi kendi görüşüyle açıklaması, yani lugavi manasına dayanarak açıklaması, Ebben hakkında zorlamadan kaçınmayı tavsiye eden Ömer radıyallahu anh, ayetin maksadının anlaşılmasına tesir eden tekabbüfin kelimesini halka sormuş ve Huzeyl kabilesinden olan bir adamdan öğrenmişti bunun manasını. Ömer radıyallahu anh bir defasında ve izen nüfusu zuvvicet ayetinin tefsirini halka sormuş, kimse bir şey söylemeyince kendisi bildirmişti. Yine Ömer radıyallahu anh bir kere cemaate eyyeveddu ehadukum en tekune lehu cenne ayetin manasını sormuş, İbn Abbas'a söyletmiş, kendisi de açıklamıştı. Fakat aynı Ömer radıyallahu anh inatla ve kendisini müşkil mevkide bırakmak gayesiyle Kur'an'ın müteşabih ayetleri hakkında soran Sabiğ'i dövmüştü. Onu dövdürmesi bu Müsteşrik Guzzihir'in iddia ettiği gibi sadece sormuş olmasından değildi. müteşabih bir ayet sormasından dolayıydı. Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh Kufe minberinde halka Kitabullah'tan herhangi bir ayet hakkında sormak isteyen varsa sorsun diye ilan etmişti. Sorulan ayetleri de Zariyat suresi ilk 4 ayetini tefsir etmişti. Bunu İbni Kesir ve Kurtubi naklederler. İbn Abbas radıyallahu anhuma Kur'an'ın hemen hemen her ayet hakkında fikir beyan etmiştir. O Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet nasip etmişse, edilmişse doğrusu ona pek çok hayır verilmiştir ayetindeki hikmeti Kur'an tefsiri olarak izah etmiştir. Mücahit bütün Kur'an'ı başından sonuna kadar 3 kere İbn Abbas radıyallahu anh'a arz etmiş, her ayetin manasını, ne hakkında nazil olduğunu ondan öğrenmişti. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a Bakara suresini öğrenmek için 8 sene onun üzerinde durmuştu. Said bin Cübeyr Kur'an'ı okuyup da sonra tefsir etmeyen kimse kör veya bedevi gibidir diyordu. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra İslam akidesini bidatlerden korumak için sahabeler Kur'an'ı izah etmeye mecbur kalınca öncelikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini araştırıyorlar. Onun tarafından tefsir edilmemişse içlerinden işin ehli olanlar bildikleri hususları açıklıyorlardı. Bir kısmı ise nispeten izaha muhtaç ayetler hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittikleri malumat olmadığı takdirde bu hususta şahsi görüş ortaya koymaktan kaçınıyorlardı. Çoğunluk hükümlerle alakalı bulunmayan yahut ibadete medar olmayan meselelerde siyaktan anladıkları icmali özet mana ile yetiniyorlar, müfredatın manalarını araştırmakta zorlamaktan sakınıyorlardı. Çünkü sahabe genelde kendilerinden istenileni yapmak, ayetlerin maksadını anlamak için Kur'an okuyorlardı. Kur'an'ın sadece tetkik gayesiyle ele alınması sonraları yavaş yavaş başlayacaktır. Fakat sahabelerin birçoğu ihlasları, nüfuzu nazarları, yani nazarlarının görüşlerinin kapsayabildiği kadarıyla kendilerine mahsus özellikler sayesinde tetkik gayesiyle okumadıkları halde tetkik semeresine, yani araştırmanın sonuçlarına ve Kur'an'ın inceliklerine vasıl olmuş, ulaşmışlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı açıklamasına dair belli başlı meselelere gelince, bu bölümde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'i tefsir etme vazifesi ve salahiyeti, bu tefsirin değeri, Kur'an'ın tefsire muhtaç olan ve olmayan kısımları, Peygamberimizin miktar itibarıyla Kur'an'ın ne kadarını tefsir ettiği, hükmen merfu olan rivayetler, sünnetin Kur'an'a raci olup olmadığı, hadislerin Kur'an'a muvafakati meselesi, Kur'an ile hadisler arasında çelişki iddiası ile Peygamberimizden rivayet olunan bazı tefsirlerdeki problemlerin dirayet yoluyla izahlarını ele alacağız. Öncelikle Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı tefsir etme vazifesi ve tefsirinin değeri. Allah Azze ve Celle'nin rahmet ve hikmeti, ilahi kitabı insanlara vahiy suretiyle göndermeyi iktiza ettiği gibi, bunu gerektirdiği gibi, vahye mazhar olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onu bizzat açıklamasını dilemiştir. Kitap bazı inanmayanların istediği gibi elleriyle tutacakları kağıtlar halinde En'am 7. ayetinde belirtildiği gibi gökten inseydi, insanlar onun emir ve hükümlerini ne şekilde tatbik edeceklerini layıkıyla bilemeyeceklerdi. Allah'ın kitabının mana ve hükümlerini peygamberin izah etmesi bundan dolayı gereklidir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurarak Kur'an tefsir etme vazife ve yetkisini peygamberine vermiştir. Nisa 105. ayetinde insanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için, Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak indirdik. Nahl 44. ayetinde biz sana da Kur'an'ı indirdik ta ki insanlara kendilerine ne indirildiğini açıkça anlatasın, beyan edesin ve ta ki insanlar da iyice fikirlerini kullansınlar. Nahl 64. ayetinde bu kitabı sana başka bir hikmetle değil, ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri açıkça anlatman için gönderdik. Ve Maide 67. ayetinde ey peygamber, Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan risalet vazifeni yapmamış olursun buyurmuştur. Tebliğ iki yönden yapılır. Birisi risalet, yani kitabı tebliğ, diğeri de manalarını açıklamak ve bildirmek şeklinde olur, beyan etmek. Kıyamet suresi 19. ayetinde ayrıca onu açıklamak da beyan etmek de bize ait bir iştir buyurulmuştur. Bazı alimlere göre buradaki açıklamaktan murat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebyin ve tefsir etmesidir. İbn-i Teymiye rahimeullah Nahl 44. ayet-i kerimesine dayanarak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Kur'an manalarını bildirmesi ve açıklaması vacip olur demektedir. Taberi bu ayet hakkında şöyle diyor. Allah azze ve celle'nin beyanından anlaşılıyor ki Kur'an'ın bir kısmının teviline yüce Resul'ün izahı olmaksızın ulaşmak mümkün değildir. Yani bu da sünnetin korunmasını gerektirir. Devam ediyor taberi. Vücub yani farzlık, nedb yani müstahaplık, irşat şeklindeki emir çeşitleri, nehi yani yasak türleri, hak ve hadleri, mahlukatının yek diğerlerine karşı lazım gelen hükümleri ve emsali ayetlerin ahkamı bu cümledendir. Allah'ın Resulü'nden bir nas olmadıkça yahut ümmetini teviline irşat edecek bir delalet varid olmadıkça bu hususlarda hiç kimsenin söz söylemesi caiz olmaz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tefsiri Kur'an'ın mücmel olan ayetlerini yani özet olan ayetlerini tafsil, detaylandırmak, umumi hükümlerini tahsis yani genel hükümlerini özelleştirmek, müşkilini tavzih yani böyle sorunlu gözüken yönlerini açıklamak, açıklığa kavuşturmak, neshe delalet etme yani nasih mensuh olayı, müphem olanı yani kapalı olanı açıklama, garip kelimelerini beyan etme, tavsif ve tasvir ederek müşahhas hale getirme, edebi incelikleri içeren ayetlerin maksudunu bildirme gibi belli başlı kısımlarla alakalıdır. Bunlar ileride örneklerle birlikte zikredilecektir. Bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şunu kesin olarak biliniz ki bana Kur'an-ı Kerim ve onun bir misli daha verilmiştir. Karnı tok bir halde rahat koltuğuna oturarak şu Kur'an'a sarılınız. Onda helal olarak neyi görmüşseniz onu helal kabul ediniz, neyi de haram görmüşseniz onu haram biliniz diyecek bazı kimseler gelmek üzeredir. Bunu Ebu Davud sahih bir isnatla rivayet eder. İbn-i Kesir'e göre Kur'an ile beraber verilen misil yani dengi sünnettir. Burada misil Kur'an'ın aynısı verilmiştir ile kastedilen işte Kur'an işte kaç ayet? 6000 küsur ayet. Bu oranda aynısı değil. Bağlayıcılık bakımından aynısı verilmiştir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bağlayıcılık bakımından eşdeğerde olan sünnet verilmiştir diyor. Hatta bir bu hadise şu şekilde şerh eder. Bana Kur'an ve onun bir misli daha verilmiştir sözünün tevili iki veçhe muhtemildir. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem metlu olan yani tilavet olunan zahiri vahye mazhar olduğu gibi Kur'an'ın lafızlarına mazhar olduğu gibi ona gayri metlu olan batini bir vahiy de ihsan edilmiştir. İkinci yönü ise tilavet edilen vahiy olarak kitap Kur'an bir misli olarak da kendisine beyan açıklama verilmiştir. Yani kitaptaki hususları açıklamasına izin verilmiştir. Bu sayede mahsusu tamim edebilir. Yani özel kılınmışı genelleştirebilir. Bir misli olarak da umumu tahsis eder. Yani genel olanları da özelleştirir. Kitapta olmayan hükmü koyabilir ve kitaptakini şerh eder. Bunlar amel edilmesi vacip olmak ve kabul gerekmek bakımından tilavet edilen Kur'an hükmünde olur. Diyecek bazı kimseler gelmek üzeredir maddesine gelince bu kavliyle Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'da zikrolunmayan fakat kendisinin koyduğu sünnetlere muhalefet etmekten sakındırmış bulunuyor bu hadisiyle. Nitekim hariciler ve rafiziler böyle yapmışlar. Kur'an'ın zahirine tutunarak kitabın beyanını gerektiren, içeren sünnetleri terk etmişler. Şaşırmış ve sapıtmışlardır. Tabii kimisi de akidede bağlayıcı değildir demişlerdir. İbn-i Kuteybe ile İbn-i Teymiye Allah her ikisine rahmet eylesin. Bu hadisteki misli sünnet olarak izah etmişlerdir. Necim suresindeki o kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor. O kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir ayetindeki vahiyden kast edilen bazı alimlere göre sadece Kur'an-ı Kerim bazılarına göre ise sünnetleri de kapsar. Zira hadis ya sırf vahidir yahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muteber bir içtihadıdır. Onun hakkındaki hata caiz olsa bile muhakkak neticede doğru olana rücu eder. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselam hata etse dahi Allah azze ve celle tarafından düzeltiliyordu. Dolayısıyla düzeltilmeyenler hükmen vahidir. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini anlamakta karşılaşılan güçlükler başka ayetlerde açıklığa kavuşur. Mesela bir kıssa bir yerde nispeten mufassal, detaylı geçmişse başka yerde ona sadece işarette bulunulur. Bir hüküm bir yerde mücmel, kapalı bırakılmışsa başka yerde detaylandırılmış olabilir. Bir yerde ihtisar edilen, kısa geçen başka bir yerde geniş gelebilir. Bu türden güçlükler Kur'an-ı Kerim'i dikkatli okumak ve ayetler arasında bağlantı kurmak suretiyle halledilebilir. Ayrıca tefsire ihtiyaç duyulmaz. Ahkama, ahiret ahvaline, kısas ve haberlere ait bazı hususlar var ki Kur'an'da zikredilmezler. Bunların tefsiri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bırakılmıştır. Nahl 44. ayetiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıklamakla mükellefti. Onun beyanı kavliyle, fiiliyle ve takririyle olurdu. Yani sözüyle, hareketleriyle ve huzurunda yapılan bir şey hakkında sükutuyla. Bundan dolayı Peygamber aleyhisselatü vesselam sahabelerinin Kur'an'ı ve onunla amel etmeyi onar onar ayetler halinde öğrenmelerini temin ediyordu. Bu öğretimin teferruatı hakkında fazla bilgimiz yoktur. Yalnız şunu söyleyebiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayetleri tefsir etmesi programlı bir tahrir şeklinde olmayıp daha sonra geleceği gibi çeşitli vesilelerle oluyordu. Peygamber aleyhisselatü vesselamın Kur'an açıklamasına örnek olarak şu ayeti ele alalım. Talak suresi ilk ayetinde ey peygamber eşlerinizi boşayacağınız vakit onların iddetlerini dikkate alarak boşayın. Boşamanın makbul şekli ve keyfiyeti bu ayetten açıkça anlaşılmamaktadır. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın karısını boşaması dolayısıyla vardı olan hadis-i şerif bu ayeti tefsir etmiştir. Şöyle ki İbn Ömer radıyallahu anhuma diyor ki karımı o hayızlıyken bir talakla boşadım. Babam Ömer bu durumu haber vermek üzere Allah Resulüne gitti. Resulullah ona oğluna emret karısına ricat etsin yani dönsün. Sonra temizlenip sonra bir hayız daha görüp temizlenene kadar tutsun. Sonra mücameat etmeden yani cima etmeden isterse boşasın isterse alıkoysun. İşte Allah Teala'nın dediği iddet budur. Bakın Allah Azze ve Celle ayette ne demiş? İddetlerini dikkate alarak boşayın. Peki bu iddetin açıklaması nerede? Hadis-i şeriflerde. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kavli olarak ve ayetten muradın ne olduğunu açıklayarak İbn Ömer'in hadisesi münasebetiyle ayeti açıklamıştır. İmam Şafii'nin dediğine göre Resulullah'ın sünnetlerinin Kur'an ile iki vecihi vardır. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın indirdiğine olduğu gibi tabi olur. Diğeri mücmeldir, kapalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına mücmelin manasını beyan eder. Farz oluş keyfiyetini umumi veya hususi olduğunu izah eder. Kullardan ne şekilde yapmalarını istediğini bildirir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı beyan etmesi bazen de ondaki açık hükümlere yine vahye dayanan ilave yapmakla olur. Hala ve teyzenin üstüne kadının nikahlanmasını, ehli eşeklerin etini haram kılması bunlar gibi mücmel ayetlerde murad-ı ilahiyi tayin etmek çok zor veya gayri mümkün olduğundan sahabe özellikle ahkam ayetlerinin izahında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in açıklamalarına son derece önem verirlerdi. Burada bunun tezahür etmesine dair birkaç örnek vereceğiz. Ömer radıyallahu anh halka hitaben Kur'an'da en son nazil olan riba ayetidir. Resulullah ribayı faizin çeşitlerini tefsir etmeden vefat etti. Binaenaleyh ribayı da riba şüphesi olanı da bırakınız buyurmuştur. İmran bin Husayn'ın bulunduğu bir mecliste adamın biri Kur'an'da olandan başkasından bahsetmeyin deyince İmran sen ahmak bir adamsın. Öğle namazının 4 rekat olduğunu, onda kıraatin cehri olmayacağını, sesli olmayacağını Kitabullah'ta gördün mü? Sonra namaz ve zekatı ve buna benzer hükümleri sıraladı ve dedi ki bütün bunları Allah'ın kitabında müfesser olarak, açıklanmış olarak buluyor musun? Kitabullah bunları müphem bırakmıştır, kapalı bırakmıştır, sünnette tefsir etmiş, açıklamıştır. Gelecek misalde görüleceği gibi peygamberimizin beyanına muttali olmadıkları halde bazı fakih sahabiler bile Kur'an'dan yanlış hükümler çıkarabiliyorlar. Fakat peygamberin izahını birbirlerine ulaştırmak suretiyle gerçek maksadı öğreniyorlardı. Abdullah İbni Ümer'e kirpinin haram olup olmadığı sorulmuştu. En'am suresi 145. ayetini okudu. De ki bana vahyolunanlar içerisinde bu haram dediklerinizin yemek isteyen kimseye haram kıldığını görmüyorum. Ayetini okudu sonuna kadar ye dedi. Sonra birisi İbn Ömer'e Ebu Hüreyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kirpi hakkında o habis şeylerden biridir dediğini rivayet ediyor deyince peygamber böyle diyorsa mesele onun dediği gibidir dedi. Evet bunu Şatibi bir örnek olarak zikreder. İbn Mesud gibi kendisini ilme vermiş peygamberimize yakın olan sahabiler öğrendikleri her ayetin manasına ve hükmüne de vakıf idiler. Bunları bizzat veyahut da vasıta yoluyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den veya aralarında müzakere ederek birbirlerine öğretiyor, öğreniyorlardı. Nitekim İbn Mesud şöyle der. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kitabında hiçbir ayet yoktur ki onun nereden nazil olduğunu, hangi hususta nazil olduğunu bilmiş olmayayım. Kur'an'ı benden daha iyi bilen, bineklerin ulaşacağı birisini bilseydim, onu görmek için mutlaka yola koyulurdum. Burada kişinin Allah'ın kendisine lütfettiği ilimle övünmesinin caiz olduğu söz konusudur. Bazıları zayıf bir hadis rivayet eder. Kim ben alimim derse o cahildir diye. Bu zayıf bir rivayettir. Yine Allah Azze ve Celle ayetinde ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Rabbinin sana nimetini gelince onu anlat da anlat buyurmuştur. Yani tahdisi nimet babından kişi ilmi durumundan bahsedebilir. İbn Mesud radıyallahu anh burada sırf övünme maksadıyla değil de şayet benden daha iyi bilen birisi olsaydı mutlaka gider onu bulurdum, ondan ilmi alırdım diyerek aslında ilme teşvik için bunu söylüyor. Bu habere dayanarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın tamamını sahabeye açıkladığı hükmü çıkarılamazsa da onun ilim halkasına dahil olan ileri gelen ashabın Kur'an'da anlamadıkları noktaların sınırlı olduğunu çıkarabiliriz. Bazı hallerde de sahabeler Peygamberimizin tatbikatından bir kısmı ayetlerin tevilini öğreniyorlardı. Mesela an Ayşe'te galet kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksiru en yegûlu fî rükûihi ve sucûdihi subhâneke allâhümme rabbena ve bihamdike allâhümme gfirli yeteevvelül Kur'an. Yani Ayşe radıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rükûsunda ve secdelerinde çoğunlukla Allah'ım seni noksanlardan tenzih ederim. Ey Rabbimiz hamdinle seni tenzih ederim. Allah'ım beni bağışla. Kur'an'ı tevil ediyordu. İfadesiyle Ayşe radıyallahu anh'a kâne yeteevvelül Kur'an. Kur'an'ı böyle tevil ediyordu. Yani açıklıyordu. İfadesini kullanmıştır. Sahabe gibi onlardan sonra gelen başlıca ehli sünnet alimleri de peygamberin izahlarını arayıp değerini takdir etmişlerdir. Hatta mekhule göre Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha fazladır. Kastettiği ihtiyaç açıktır ki insanların anlaması cihetinden insanların sünnete muhtaç olmasıdır. Bu sözle Kur'an-ı Kerim'in manalarını en iyi bilen insanın hevadan konuşmayan, konuştuğu ancak vahyi ilahi olan Resul-ü Ekrem olduğuna işaret etmek istemiştir. Yahya bin Ebi Kesir de şöyle der. Sünnet Kur'an'a kadidir, hükmedicidir. Kitap ise sünnete kadi, hükmedici değildir demiştir. Darimi bu sözü sünnetin kitaba kadi olması hakkındaki bab diye bir başlıkta nakleder ki kendisinde bu görüşe iştirak ettiği anlaşılır. İbn-i Kuteybe bu sözü sünnet kitabı açıklayıcıdır. Kitaptan Allah'ın murad ettiğini bildirir şeklinde açıklar. İlk bakışta yanlış bir intibaya sebep verecek olan bu sözü Ahmet bin Hanbel açık bir ifadeye kavuşturmuştur. O şöyle diyor. Ben böyle söylemeye cesaret edemem. Lakin derim ki sünnet kitabı tefsir ve beyan eder. Evzai Hasan bin Atiye'nin Cibril Kur'an'ı getirdiği gibi sünneti de peygambere getiriyordu dediğini nakleder. İbn-i Huzeyme de Kur'an'ın hadisle anlaşılabileceğini şu şekilde ifade eder. Allah Teala hususi ve umumi olarak Resulüne indirdiği kitabını açıklama işini yine Resulüne havale etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle Allah'ın namaza kalkanların hepsine değil de bir kısmına abdesti emrettiğini belirtmiştir. Nitekim onların mallarından bir sadaka al ayetiyle, Tevbe 104. ayetiyle kast edilenin bütün mallardan değil de bir kısım mallardan zekat alınması olduğunu, erkek hırsızla kadın hırsızın ellerini kesin, Maide 38. ayetinden muradın bütün hırsızlar değil de bazı hırsızlar olduğunu, çünkü bir dirhem yahut daha az çalana da hırsız denilir, bunlar da ise el kesilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el kesme bir dinarın dörtte birinde veya daha ziyadesinde olur hadisiyle, Cenab-ı Hakk'ın muradının bütün hırsızlar değil bir kısım hırsızlar olduğunu beyan etmiştir. Allah Azze ve Celle peygamberine biz sana Kur'an'ı indirdik ta ki insanlara kendilerine ne indirildiğini açıkça anlatasın buyurmuştur. İbn-i Uzeyme bir başka yerde şöyle diyor. Allah Teala'nın ak iplik, beyaz iplik, siyah iplikten çekilince, seçilince kadar ayetinde, Bakara 187. ayetinde hayt iplik ismi gündüzün beyazı ve gecenin karanlığı hakkında vaki olmuştur. Bil ki Araplar haytın bu manasına aşina değil, alışkın değillerdi. Allah Teala kitabını Arapların diliyle indirmiştir. Yoksa onların manalarıyla indirmemiştir. Hayt dilleridir. Bu ismi gündüzün beyazı ve gecenin siyahlığı için kullanmak keyfiyeti Resulullah kendilerine bildirmeden önce onların anladığı bir şey değildi. Kanaatimizce İbn-i Uzeymen bu sözü açıklamaya muhtaçtır. Şöyle ki, Arapçanın lafzı ile manasını birbirinden ayırmak mümkün değildir. Kur'an'ın lafzının manaları normal olarak o kelimelerin Arapçada ifade ettiği manalardır. Anlaşılan İbn-i Uzeymen şunu kastediyor. Arapçada mevcut bazı lafızları Kur'an-ı Kerim lugavi manalarından şer'i manalara nakletmiştir. Salat, zekat, münafık gibi. Bu takdirde bu söze itiraz edilemez. Taberi'nin de açıklamasını naklederek bu konuyu sonlandıracağız. Aynı şekilde Kur'an'da vard olan müphem, kapalı kelimelerin hükmünü kıyasla müfesser olana irca etmek caiz değildir. Lakin vacip olan her bir hakkında tenzilin yani vahyin zahirinin muhtemel olacağı şekilde hükmetmektir. Meğer ki bunlardan bir kısmı hakkında Resul'den zahir hükmü, batın hükmü ihale eden bir haber varit olmamış olsun. Bu takdirde onun hükmüne teslim olmak vaciptir. Zira Allah'ın muradını açıklayan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Taberi tefsirinin birçok yerinde ayetleri izah ederken kendisinin daha meyilli olduğu re'yi yani kendisinin tercih ettiği görüşü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir haber duasıyla terk ettiğini ifade eder. Yani ayetten bir şey anlamıştır Taberi ama Allah Resulü'nden bu ayetin açıklaması böyledir der ve kendi görüşünü terk eder. Mesela içinizden kim dininden dönerse Allah kendisinin onları seveceği, onların da kendisini seveceği bir topluluk getirir. Maide 54. ayetin tefsirinde Resul'den haber varid olmasaydı, Allah Resulü'nden haber gelmeseydi bu kavim Ebu Bekir ve beraberinde olanlardır derdim. Fakat Resul'ün hadisi dolayısıyla bu kavli terk ettik. Zira Allah Teala'nın vahyinde ve kitabının ayetlerin tevilinde beyanının madini, aslı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir demiştir. Evet, Allah izin verirse önümüzdeki haftada Kur'an'ın tefsire muhtaç olan ve olmayan ayetleri konusuyla devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyke.